Değerli dinleyiciler, şimdiki yazı Almanya'da seçimler yılındayız. O yüzden sizlere iki, hatta bazı olabilir üç bölüm halinde yayınlayacağız. Çünkü çok uzun bir yazı. Almanya Sol Partisi Die Linke Goa Vadis demiş. İleri gazetesinde Umut Şah verdi. Almanya siyasetini takip edenler, özellikle Marksist sol çevrelerde Almanya'nın Sol Partisi'ni 26 ve 27 Şubat'ta düzenlenen parti kongresini takip etmemiş olsalar da kongreyi duymuş veya haberini almışlardır sanırım. İlk başkışta bu kongrede olağanüstü bir durum yok. Ancak parti içi bir mesele, partinin ayrıştığı önemli bir noktayı öne çıkardı. Seçim programında parti savaşlara Almanya ordusunun katılmaması gerektiğini ve partinin barıştan yana tutum alacağını beyan etti. Ancak Sol Parti, Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti ile hükümet için koalisyon kurması durumunda bu maddeden cayarak koalisyonun bir partisi olmayı mı? Yoksa Sol Parti olası koalisyon ortaklarını bu noktada ikna edip koalisyon anlaşmasına yazılı şekilde bu maddeyi ekleyerek bu koalisyonun bir parçası olmayı mı tercih etmeliydi? Parti bu tartışma ekseninde kendisini ciddi bir görüş ayrılığının ortasında buldu. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar askeri operasyonlara karşı barışçıl ve uluslararası bir çözüm tercih ettikleri bilinmektedir. Ancak genel olarak ve topyekün Alman askerlerin yurt dışında operasyonlara katılmaları ve hatta Almanya'nın resmi olarak bir savaşa katılması konusunda daha esnek olabilmektedirler. Geçmişe bakacak olursak 1998'de kurulan Sosyal Demokrat ve Yeşiller Koalisyon Hükümeti 1999 yılında aslında Yeşillerin o zaman hala yürürlükte olan parti programına aykırı davranarak Kosova Savaşı'na NATO kapsamında asker gönderilmesini desteklemişti. Aynı hükümet 2001 yılında toplumun büyük bir kısmı savaşa karşı olmasına rağmen Afganistan'a da asker göndermişti. Dolayısıyla Sol Parti'nin bu konudaki endişeleri anlaşılabilir. Hatta kendilerinin dahil olduğu hükümet koalisyonunda olası bir savaş tezkeresinde nasıl bir tutum alacaklarını şimdiden tartışmaları olumlu görünebilir. Ancak benim dikkatimi çeken ve aslında dikkatle izlenmesi gereken mesele bu olmadığını düşünüyorum. Savaşa katiyen hayır mı yoksa belli durumlarda evet mi sorusu ötesinde Sol Parti bu tartışmayla iş çekişmelerini ve belli blokların çatışmasını gün yüzüne çıkarmış ve gelecekte gideceği yön açısından bir karar alma aşamasında olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Mesele biraz Yeşillerin 1980'lerde Real Fundu tartışması adı altında real politika yapanlar ile fundamentalist yani köktencilerin arasındaki tartışmaların aynısı olmasa da Sol Parti'de benzer tartışmaları yaşıyor. Real'a kanadın galip çıkmasından sonra Yeşiller 1998 ile 2005 yıllarında hükümette bulunmuş, sonraki seçimlerde oy oranları düşüp çıkmasına rağmen çok önemli tecrübeye sahip olmuşlardı. Artık iki dönem hükümetin başında olmanın ne anlama geldiğini biliyor. Oy oranları çalkalanmış olsa da 2011 Japonya'da yaşanan nükleer santral patlaması ve gelecek için cumalar gibi hareketlerin toplumda genel olarak global ısınmanın etkilerinin hissedilmesi ve çevre duyarlılığının artması Yeşiller seçmen açısından doğallığında gelişen bir şekilde oy verilmesi gereken parti olma algısını oluşturmuştu. Dahası Yeşiller yöneterek hedeflere ulaşacağının izlenimini yaratmış ve toplum gözünde dogmatik bir parti olmaktan çıkmayı başarmıştı. Yani Yeşiller profesyonelleşmiş ve 68'lilerin partisi olmaktan çıkmıştı. İçerik olarak ve savunduğu politika açısından bakıldığında da hala ırkçılığa karşı feminist doğa duyarlılığını savunan ilerici bir parti. Ancak Yeşillerin hükümet tecrübesi onları küçük parti olmaktan çıkarmış, onları artık büyük ve yönetme kabiliyeti olan bir partiye dönüştürmüştü. Yeşiller bu bakımdan Sol Parti ile kıyaslandığında birincisi Sol Parti'nin böyle bir tecrübesi yok. İkincisi ise Yeşil Parti'de profesyonelleşmenin getirdiği bir sistematik bilinç oluştu. Yani iki parti ana hat olarak bazı konularda aynı duruşu sergilese de Yeşillerin siyasal tutumları halk nezdinde daha az tutucu görünüyordu. Artık seçmenler Yeşillerin yönetebilme kabiliyetini görmüş ve onların politikalarını benimsemişlerdi. Dolayısıyla eski tek konuyu sıkıştırılmış partiden daha muhafazakar bir çiftçinin, Berlin'de yaşayan bir sanatçının, mavi ve beyaz yakalı işçilerin, gençlerin ve yaşlıların oy verebileceği bir kitle partisine dönüşmesini başarmıştı. Sol partinin durumu aynı değil elbette. Ne Almanya'yı yönetme tecrübesine sahip ne de profesyonelleşme konusunda çok başarılı olmuş bir parti. Daha önemlisi hala Almanya'da soğuk savaştan kalma komünizm korkusu mevcut. Yeşiller her ne kadar sol yelpazede yer alıyor olsa da komünist yaftasını yememiştir. Dolayısıyla Sol Parti'nin Almanya'nın geniş kesimine hitap edebilmesi şu an için zordur. Zaten Sol Parti'nin iç tartışmasının ana sorusu da parti kendi Marksist sol kimliğini kaybetmeden nasıl daha başarılı, daha yaygın toplumun geneline hitap edebilen ve insanların rahatlıkla oy verebilecekleri bir parti olabilir. Ve daha ötesi Sol Parti'nin koalisyon ve NATO meselesi aslında Sol Parti'nin geleceği aslında ilk başta görünenden daha derin bir anlama geldiğini düşünüyorum. Bu sonuçlara nasıl vardığımı anlatabilmek için bu tartışmanın altında yatan parti içi dinamiklere kısaca bakmakta fayda var. Sol Parti'nin kısa ve özgeçmişi. Sol Parti her ne kadar resmi olarak 2007'de kurulmuş olsa da 1990'da Doğu Almanya'nın çökmesinin ardından PDS olarak Doğu Almanya'nın Merkez Komitesi'nin partisi olan SED'nin varisi olarak kuruldu. Yani PDS eski Doğu Almanya sosyalist kadrolarının çoğunlukta olduğu bir parti olarak kuruldu. Her ne kadar genel seçimlerde meclise vekil gönderebilmiş ve hatta meclise grup kurabilmiş olsa da seçim sonuçlarına bakıldığında Doğu Almanya dışında dikkate alınabilecek bir oy potansiyeline sahip olmadı. Yerel seçimlerde de durum aynıydı. 2000'lere gelindiğinde artık Almanya'nın yerleşmiş sol sosyalist partisi olarak kabul görmüş. Batı Almanya'da da oy oranını artırmış olsa da yerel seçimlerde başarıları Batı Almanya'da çok nadir görülürdü. PDS olarak Birleşmiş Almanya'da sürekli SED partisi olarak olmakla suçlanmış, partinin programı, duruşu, vaatleri ana akım medyada ve Batı Almanya toplumunun geniş bir kesimi tarafından ciddiye alınmamakla birlikte bilinmezdi bile. Bu durumu değiştirmek aslında Batı'ya her ne kadar açılmış olsa da resmi olarak sanki Batı Alman toplumunun kadrajına girebilmek amacıyla 2007 ve ASG adlı Batı Almanya'da özellikle temsiliyeti olan bir parti ile Die Linke adı altında birleşmiş ve yeni parti kurulmuştu. Bu sürecin iki önemli aktörü vardı. PDS'in kurucu başkanı Gregor Gysi ve SPD'nin eski başkanı Oskar Lafontaine. Gysi her ne kadar sadece 1993'e kadar yani 3 yıl başkanlık yapmış olsa da parti içinde büyük bir güce sahipti. Kendisi Doğu Almanyalı, SED kadrolarında bulunan bir avukat ve inançlı bir sosyalist. Diğer tarafta Lafontaine ise SPD içerisinde sol kanadı oluşturan bir kadronun en tanınan isimlerinden biriydi. Her ne kadar SPD Yeşiller ile hükümette olsa da tıpkı İngiltere'de olduğu gibi Gerhard Schröder, Tony Blair gibi sosyal demokrat olarak neoliberal uygulamaların daha fazla derinleşmesini sağlamış, sosyal devletin gittikçe yok edilmesi ve özelleştirilmelerin ilerlemesini sağlayan bir politikalar güdüyordu. Buna karşı gelen Lafontaine SPD içerisinde bu gidişatta dur denilmesi ve sosyal demokrat çizgiye geri dönülmesini istemiş. Schröder bloku ile Lafontaine bloku karşı karşıya gelmişti. Bu parti içi çatışmanın kaybedeni Lafontaine olunca partiden ayrılmış ve VASG oluşumuna katılmıştı. Aynı süreçte PDS, SPD Yeşiller hükümeti politikalarını ağır eleştirmiş, Batı'da daha başarılı olmaya başlamıştı. Ancak o başarıyı eyalet meclisine girmeye yetmedi. Mecliste liberal parti olan FDP'ye geçmesine rağmen yerel başarıları yine Doğu Almanya için sınırlı kalıyordu. Bu durumda olan PDS, 2005 yılına kadar Batı'ya açılımı hala gerçekleştirememişti. Öte yandan VASG her ne kadar Batı sosyalistlerin birleştiği bir parti olma çabasında bulunmuş olsa da çok başarılı olduğu söylenemezdi. Dolayısıyla iki partinin yani VASG ve EPDS'in birleşip yeni parti kurmaları birçok yönden mantıklıydı. Birincisi Batı-Doğu ayrımını ortadan kaldırıp Birleşik Sol Sosyalist Parti olarak seçimlerde birbirlerine engel olmaktan veya Batı'da veya eski Doğu'da PDS seçim bölgeleri ayrımından kurtulmuş olunacaktı. İkincisi VASG'nin oy potansiyeli çok sınırlıydı. PDS ile birleşerek aslında birkaç sene içerisinde kendi kendine sönecek ve bitecek bir parti oluşum durumundan kurtulup gerçekten kapsamlı ve ciddiye alınabilecek bir parti haline gelmesi söz konusu olacaktı. Ve son olarak PDS için yeni bir başlangıç, yeni bir parti ismi ve tamamen SED geçmişinden arındırılmış yepyeni bir parti olma şansı barındırıyordu bu birleşim. Öte yandan belki de daha önemlisi Doğu Almanya Partisi olmaktan çıkacak bütün Almanya için sol sosyalist bir alternatif olma durumuna gelecekti. Bununla birlikte parti büyüyüp Doğu Almanya ekseninde olmayan kesimlere de hitap edebilecekti. 1990'larda ve hatta bugüne kadar hala SPD bazı kesimlerde özellikle sendika çevrelerinde sol bir parti olarak görülmüş olsa bile VASG ile PDS'in sol parti adı ve çatısı altında birleşmesi SPD'yi merkeze yani soldan biraz daha uzaklaştırmış olacaktı. Hem Gregor Gysi hem de Oscar Lafontaine bu şansı ve bahsettiğim bu olguları ve imkanları görmüş olmalılar ki 2005 genel seçimlerinde birlikte çalışmış, seçim sonrası meclis grubu kurmuş ve meclis grubunun eş başkanları olarak seçilmişlerdi. 2007'de ise sol parti resmi olarak kurulmuştu ancak bir sorun vardı. Gysi daha ortodoks bir sosyalist iken Lafontaine popülist solcu bir çizgi çiziyordu. Yani aslında Yeşillerin 1980'lerde yaşadığı Reale Funde tartışmasının tam da ortasındaydı genç parti. Artık büyük koalisyonlarla Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi CDU ile SPD bugüne kadar ülkeyi yönetiyor, toplumun büyük bir kesim desteğini alıyordu. Eş zamanlı olarak SPD her seçimde oy kaybederken Yeşil Parti oylarını arttırıyordu. Bu süreçte sol parti içinde bir sorgulama başladı. SPD seçmeni neden bize oy vermek yerine Yeşillere oy vermeyi tercih ediyordu? SPD artık seçmene hitap etmiyorsa daha solda duran, aslında gerçek sol alternatif olan yani sol partiyi seçmesi gerekmez miydi? Bu süreçte ki 2013'lere varılmış sol partinin parti programında ve seçim vaatlerini öne çıkardığı genel asgari ücretin hayata geçirilmesi kamuoyunda beğeni topladı ve genel seçimlerde sol parti Yeşilleri geçip mecliste 3. parti olmayı başardı. Gysi aslında her ne kadar popülist bir seçim çalışması yürütmüş olsa da talepleri sosyalist çizgiden uzaklaştırmamıştı. Ancak bu popülist başarıyı öne çıkaran Röhal'e kanadı başarıyı daha popülist, daha topluma hitap edebilecek isteklere bağladığını düşünüyorum. Aslında mesele talebin içeriğinden çok popülist sol bir politika güdülmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını düşünüyorum. Zira eş zamanlı olarak Yunanistan ve sonra İspanya gibi ülkelerde popülist sol partilerin başarısını görüp bundan ders çıkarılmaması gerektiğini düşünen solcu sosyalist kalmamıştır hiçbir yerde. Sol parti içinde bulunan Sara Wagenknecht, Akdeniz sol dalganın Almanya'ya taşınması konusunda oldukça hevesli olarak görünüyordu. Söylemleri Gysi'nin söylemlerinden bile daha solda duran Wagenknecht radikal sosyalist bir yaklaşımla ortaya çıkmıştı. Ancak bu radikal duruş gittikçe popülist söylemleri yerini bırakmış ve zamanla Wagenknecht'in politik pozisyonları içerikten fazla genel ve geniş toplum nabzına göre şekillenen görüşler haline gelmişti. Ancak bu popülist anlayış son seçimlerde sonuçları olumlu anlamda yansımadı. Hatta Doğu Almanya'da sol parti oy kaybetmeye başladı. Örneğin Saksonya eyaletinde neredeyse 1994'ten beri Hristiyan Demokrat Parti'nin ardına ikinci büyük güç olmayı başaran PDS Sol Parti, 2014 ve 2019 seçimlerinde hızla oy kaybetmeye başlamıştı. 1994'te %16,5, 1999'da 22,2, 2004'te 23,6, 2009'da 20,6 oranları ile Saksonya eyaletinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden beri hükümetin başındaki CDU'ya karşı seçmenler muhalefet olarak sol partiye uygun bulmuştu. Ancak 2019 Saksonya eyalet seçimlerinde sol parti ağır bir yenilgi aldı. Oyların sadece %10,4'ünü alabildi. Yani 2009'da aldığı oyların yarısını alabilmiş. Hatta eyalet meclisinin artık ikinci büyük partisi değil, ancak üçüncü büyük partisi olabilmişti. Bu örnek bize sol partinin gidişatı konusunda özellikle daha önce belirttiğim Reale Funde tartışması ile alakalı önemli ipuçları vermektedir. Bu yüzden Saksonya örneğinin önemli olduğunu düşünüyorum. İş çatışma. Ayrıntılara bakıldığında sol parti son seçimlerde aslında Thüringen eyaleti dışında tüm Doğu Almanya eyaletlerinde oy kaybetmiş görünüyor. Dolayısıyla hepsinin tek tek ayrıntısına girmek gerekmiyor bence. Zira Saksonya örneğinde sadece son 10 senede hızla yaşanan oy kaybının sebebi sol partinin siyasi tutumlarında veya ideolojik yöneliminde aramamak gerekiyor bence. Sol partinin Saksonya gibi çok güçlü olduğu bir eyalette neden oy kaybettiğini daha çok başka bir partinin kurulmasında ve güçlenmesinde görebiliriz. O parti de aslında ideolojik olarak sol partiye tamamen zıt. Die Alternative für Deutschland yani AfD çok da detayına girip her iki partinin ayrıldıkları belki de birleştikleri birkaç konuyu tartışmaya gerek yok bence. Sol Parti'nin AfD gibi sağcı, ırkçı ve insanlık düşmanı bir partiye oy kaybetmesinin aslında çok basit ve mantıklı bir açıklaması var. AfD popülizmi sol partiler çok daha iyi beceriyor olması. AfD sol partinin kullanamayacağı bir yöntem kullanıyor. Yabancı düşmanlığı, sol parti işçi sınıfının, yoksulların ve ezilenlerin partisi olmaya çalışırken söylem olarak her ne kadar popülist olsa da söylemini sadece kapitalizm, patronlar, hükümet, Amerika gibi öznelere dayandırıyor. Ancak bu söylemler içerik aktarım bakımından sınırlı kesimlere merhem olabilmektedir. Oysa global kapitalist düzende ezilen, yoksullaştırılan, sömürülen hakları ellerinden alınan, sesi duyulmayanların kapitalist sistem yüzünden bu durumdadır. Ancak AfD'nin çok yanlış ve olayları çarpıtarak basitleştirdiği her yerde, her şeyde göçmenler suçlu söylemiyle tam da bu sınırlı, çok fazla dünya ekonomisini bağlantıları duymak istemeyen, az eğitimli, çok eğitimli, işçi sınıfına veya burjuvaziye toplum bütün kesimlerine hitap edebiliyor. Çünkü günah keçisini her şey için suçlamak, Almanya toplumu sistematik iç sorununu tartışmaktan daha basit. Öte yandan Sol Parti'nin Syriza ve Podemos kadar başarılı olamaması da aslında çok kolay açıklanabilir. Almanya ekonomisinin batmamış, Sol Parti'nin bu batış ile neoliberal kapitalizm arasındaki ilişkiye dikkat çekip bu noktada politika üretememişti. Yunanistan ve İspanya için doğru olan tespit, Almanya gibi Avrupa Birliği'nin en güçlü ve en büyük ülkesine uyarlamak gerçekçi görünmemektedir. Almanya toplumu, İspanya ve Yunanistan toplumları gibi fakirliği ve gelecek korkusunu bu toplumlar kadar henüz tatmadığı için Sol Parti'nin ekonomik kriz üzerinden geliştirdiği antikapitalist propagandaya Akdeniz ülkelerindeki seçmenler kadar sıcak bakmamış ve Sol Parti'yi iktidara taşımamıştır. Tıpkı 1929 ekonomik krizi gibi Almanya o zamanlar gerçek bir ekonomik kriz yaşıyordu. Almanya'da 2010'da başlayan Avro krizi ve 2015'ten sonra sözde göçmen krizi ile popülist ırkçı bir parti ortaya çıkmış ve oylarını arttırmaktaydı. Yani NSDAP ve AfD aslında Almanya'nın gelişmiş kapitalist düzeninde oy kazanması, halkın hislerine hitap eden ve korkularını körükleyebilen iki parti. Doğru zamanda doğru seçmenlerle buluşmuş, popülist oyları kendilerine buluşturmakta başarılı olmuştu. Sonuç itibariyle Sol Parti çıkılmaz bir denklem içerisinde ne kapitalizm eleştirisini Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi çok öteye götürülebiliyor, ne ideolojik olarak sağa kayıp gelişmiş kapitalist ülkelerde popülist partilerin yaptığı gibi öteki yaratıp günah keçisi ilan edebiliyor. Sol Parti'nin oy kaybı aynı zamanda AfD'nin oylarının yükselmesi, Sol Parti seçmenin en az yarısının ideolojik sahipler ile değil de çok tepkisel oy kullandığını gösteriyor. Popülist oyların kayması ile birlikte parti içi çatışmaların da artması doğal. Zira popülist veya real kanat bu strateji ile özellikle Almanya'nın doğusunda partiye seçimler kazandırmış, sol popülizmi Sol Parti içerisine yerleştirmişti. Ancak son 10 senedir partinin oy kaybetmesiyle parti çatışma yeniden alevlendi. Hatta Wagenknecht'in son açıklamaları da AfD'yi ve göçmen politikasını ele almaktadır. Wagenknecht kısa ve öz olarak şunu söylemektedir: biz göçmen konusunu eleştirel bakan herkesi ırkçı olarak görürsek AfD'yi seçmeni iter, işçi sınıfın ve yoksulların nabzını bilmez, elitlerin partisi olur. Karşısında duran ve son kongrede de eş başkan seçilen Suzanne Hennig-Welsow ve Janine Wissler ise ırkçılıkla mücadelenin öne çıkarılması gerektiğini öne sürüyor. İki kampa da stratejik bir pencereden baktığımızda Wagenknecht kampı oyların AfD'ye kaymasından korkuyor ve o yüzden ırkçılık ve çevre, doğa gibi konuların elitist duracağını savunuyor. Partinin yeni başkanları ise tam da ırkçılık ve çevre konularının partinin politikasının merkezinde oturmaması durumunda oyların yeşillere kayacağından endişe ediyor. Sol Parti nereye? Başta bahsettiğim Real ve Fundu kavgası Sol Parti'nin toplumun belirli kesimlerinin sırtını yaslama suçlamasına çıkma çabası ve kimi oy kaybederiz korkusunu aşmak için özellikle toplumun genelinde güvenilir muhalif parti olma çabasına önderlik eden klikler arasında yaşanmaktadır. Kuruluşundan itibaren popülizmi siyasal bir tarz olarak deneyen Sol Parti, bu son kongre ile köklerine geri dönme isteğini kamuoyuna, seçmenlerine ve parti üyelerine duyurmuş oldu. Hatta kongre sonrası Wagenknecht kampı partiden ayrılıp yeni parti kurma niyetlerini dile getirdi. Ancak sorun sadece bir parti içi sorun değil artık. 26 Eylül 2021'de genel seçimlerde Sol Parti'nin SPD ve Yeşiller ile koalisyon kurma, hükümeti kurma ihtimali bulunmakta. Ancak son anketlere göre bu üçlü koalisyon çoğunluğu sağlayamıyor. Aynı zamanda Yeşiller olağanüstü bir şekilde 2017'de aldığı %8,9'lardan %20'lere çıkacağını öngörülüyor. Bu durumda meclisin en küçük partisinin CDU'nun %29 ardında ikinci büyük partiye yükseleceği öngörülüyor. Aynı zamanda SPD yine oy kaybedebileceği %20'lerden 17'lere, AfD ise aşağı yukarı aynı oranda kalacağı %1 gibi bir oy kaybına uğraması bekleniyor. Sol partiye bakacak olursak çok büyük oy kaybı olmamakla birlikte %9'lardan %7'lere inmesi bekleniyor. Ancak ne AfD'ye ne de SPD oyunu kaptıracağını düşünülüyor. Almanya'da seçim anketleri de Türkiye'de olduğu gibi partisan olmadığını ve aşağı yukarı seçim sonuçlarını öngördüğünü belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla karşımızdaki tabloya bakarsak Sol Parti'nin oylarının AfD'ye gitmediği belli. Ama Sol Parti'nin yerinde sayması da ilginç. Bu durumda hükümet kurmak için yeterli bir oy oranına sahip olamayacak Yeşiller, SPD ve Sol Parti popülist politika hüsrana uğradı ve AfD'ye giden oy geri dönmemek üzere gitti. Bu durumda yeni parti yönetiminin atabileceği stratejik adım çok net. Gerçek antifaşist, Marksist bir siyaset üreterek AfD ile arasına kalın bir çizgi çekmek. Bu şekilde Sol Parti ile AfD arasındaki karşılaştırmayı tamamen anlamsızlaştırabilir. Parti popülist argümanların cazibesine fazla kapılmadan özellikle ilkelerinden ödün vermemelidir. Yani Wagenknecht'in dediği gibi her göçmen eleştirene de ırkçı demeyelim de AfD'ye gitmesin tutumundan Sol Parti antifaşisttir ve dolayısıyla her ırkçılığın adını koyar ve mücadele eder anlayışına geri dönüşü başarmalıdır. Aynı zamanda Sol Parti doğanın korunması konusunda ele alarak aslında Yeşillerin hızla yükselişinde rol de çalabilir. Yani Wagenknecht'in doğa ve antifaşizm gibi konular elitist görünse de toplumun sol demokrat kesiminin %20'si öyle düşünmüyor. Bu yazının en başında sol portallara ve gazetelere haber olan Alman ordusunun yurt dışı angajmanı konusunda koalisyon hükümeti kurma durumunda kırmızı çizgi haline sokması meselesini ele aldığımızda aslında Sol Parti hükümette yer almayacağına karar vermiş olacak. Ne Yeşiller ne de SPD böyle bir kırmızı çizgiyi kabul etmez. Sol Parti'ye bu konuda boyun eğmezler. Dolayısıyla Sol Parti son kongresi ve ardından gelen adımlar ile aslında popülist çizgisinden tamamen bir U dönüşü yaptığını ve bu şekilde güçleneceğini hesaplıyor olmalı. Hem ana konularına ve ideolojik duruşundan taviz vermeyen bir politika ile tıpkı Gregor Gysi'nin 2013'te yukarıda bahsettiğim asgari ücret atılımı gösterdiği şekilde politikasını yürütmesinin başlangıcı olabilir. Böylece tekrar güçlenip oy oranını arttırıp ve gerçekçi senaryolar üzerinden koalisyon tartışmaları başlatması daha mantıklı olabilir. Yani aslında Sol Parti böylece kendini toparlayıp kuruluşundan beri süregelen Realo-Fundi çekişmesinden kurtulma durumuna gelmiş gibi. Sol Parti veya eski ile Almanya'nın batısında açılımı her ne kadar denenmiş ve Almanya'nın genelinde beslenen bir parti olmaya çalışmış olsa da bu iş çatışmaları gördüğümüz gibi Sol Parti'yi ne ileriye ne de geri taşıyor. Yine veya eski ne pahasına olursa olsun popülist yaklaşım Sol Parti'ye çok değerli tecrübeler kazandırdı. Bu tecrübe sayesinde Sol Parti son kongrede sinyali verilen U dönüşünü başarabilme ihtimalini yükseltmiş, partinin toparlanabilme şansını epey arttırmış görünüyor. Son kongre ile hedeflediği gerçekten bu bahsettiğim yol ayrımı ise başarılı olması sadece ve sadece tutarlı ve amansız bir politika çizmesinden geçer. Bunu başarırsa Sol Parti hem kendi tarihi hem de Almanya siyaset tarihi açısından bu kongre çok önemli bir kilometre taşı olabilir. Hitap edeceği seçmene yoğunlaşarak belki de Almanya'da ilk sol sosyalist bir partinin ortaklığı ile hükümette bulunur. Onun başarılması için şimdi çizdiği yoldan şaşmayıp çok çalışması gerekecek. Bunu gerçekten başarırsa Almanya'da Marksist olmayan ama daha sosyal, daha paylaşımcı, toplumdaki farklılık, zenginlik olarak gören bu kıyına kadar oyunu Sol Parti'den kullanmaktan çekinenlerden de oy alır. Birleşmiş Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası ilk gerçekten sol sosyalist Marksist bir halk partisi olma başarısını elde eder. Sol Parti Koa Vadis ancak gelecek gösterecek diyor Umut Şahverdi ilerideki yazısında bu uzun araştırmasında.